Ayrım 43, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 459. İşte Nusret kapıyı vurup girdiğinde anne kızı o vaziyette birbirlerine sarılmış ağlarken buldu. İlk anda vahim bir doğum olduğunu zannetmişti. Hilal'in annesine sarılmış vaziyette hıçkırarak ağlaması kendisini bayağı korkutmuştu. Endişeli bir sesle, "Hilal Hanım, yoksa bir fevkaladelik mi var?" Onun içeri girişini Hilal de Feyza da fark etmemişti. Hilal arkasında duyduğu sesle yerinden kalktı ve karşısında endişeli gözlerle cevap bekleyen Nusret'e kirpiklerinde titreşen yaşlarla sevinç içinde gülümseyerek "Evet doktor bey" dedi. "İşte bakın yatağının içinde kendi kendisine doğruluyor. Ağlamasına bakmayın siz, o da benim gibi sevincinden ağlıyor." Nusret hayret dolu gözlerle gülümsemeye çalışan Feyza'ya bakarken, "İnanın kulaklarıma da gözlerime de inanamıyorum. Halbuki hemşire hanım dün gece çok ızdırap çektiğinizi söylemişti." "Feyza, dün gece hakikaten çok fenaydım doktor bey. Ama sonra sabaha kadar gittikçe iyileştim. Şu anda kendimi öylesine hafif hissediyorum ki içimden ayağa kalkıp dolaşmak geliyor." "Doğrusu bu çok sevindirici bir haber. Olduğu kadar şaşırtıcı bir durumda. Fakat sakın şimdilik öyle ayağa kalkmaya falan çalışmayın. Ben durumunuzu doktor Nazım Bey'e bildireyim. Zannederim yeniden muayeneniz icap edecek." Sonra Hilal'e dönerek, "Siz de bu durumuna bakıp annenizi fazla konuşturmaya kalkışmazsınız inşallah Hilal Hanım," dedi. "Biliyorsunuz bu gibi durumlarda azami istirahat şart." Aradan 4-5 gün geçmişti. Bu müddet zarfında Feyza'nın sıhhati bir hayli düzelmişti. Zaman zaman yatağının içinde doğruluyor, ara sıra da odanın içinde dolaşabiliyordu. Doktor Nazım Feyza'daki bu ani değişikliğe hayret etmekle beraber son derece seviniyordu. Bu asil kadına karşı içinde sonsuz bir hürmet duyuyordu. Feyza bu geçen zaman zarfında onun nazarında öz bir kız kardeş gibi değer kazanmıştı. Onun çekmiş olduğu dayanılmaz ızdıraplardan nihayet kurtulmuş olması, genç kadının hayatına şüpheyle baktığı bir sırada Doktor Nazım için büyük bir sürpriz olmuştu. Hele Hilal'in sevinç ve saadetine payan yoktu. Dolaştığı yerlere basmıyor, havalarda uçuyor gibiydi. Bir tek üzüntüsü doktorların annesine fazla konuşma müsaadesi vermemeleriydi. Bu yüzden annesiyle karşılıklı doya doya konuşmaktan henüz mahrumdu. Ama buna da sabretmesi icap ettiğini biliyordu. Nasıl olsa bir gün gelecek, yine her şey eskisi gibi olacaktı. Şimdi onu konuşturmamak için başucunda kah Kur'an okuyor, kah annesinin hoşlanacağı bir dini veya fikri eseri okuyor, bazen de biricik anneciğini neşelendirmek için muzip ifadelerle aklına gelen komik fıkraları bir bir ardınca anlatıp Feyza'yı güldürüyordu. Feyza ise bambaşka bir dünyada yaşıyordu sanki. Mesuttu. Hem öylesine mesuttu ki saadetinden zaman zaman Hilal'e göstermeden sessiz sessiz gözyaşı döktüğü bile oluyordu. Nasıl mesut olmasındı? Yeniden hayata dönmüştü adeta. Halbuki hastalığının o şiddetli anlarında hayattan hemen hemen ümidini kesmiş, yeniden sıhhate kavuşacağına, daha doğrusu yaşayacağına dair Allah'tan başka hiç mi hiç ümidi kalmamıştı. Ama Allah'a inanmıştı, ona güvenmişti, ümidini yalnız ona, Şafii Zülcelal'e bağlamıştı ya, işte o Rahman ve Rahim olan Rabbi Zülcelal, her şeye kadir olduğunu kendisine hem de birkaç saat içinde sıhhatini iade etmek suretiyle göstermişti. Ona ne kadar hamd ve şükretse azdı. Hastalığının şiddetli zamanlarında kabuslu geçen gecelerini hatırladıkça hala ürperdiğini hissediyordu. Bu kabusların tek sebebi Hilal'di. Bütün acı ve ızdırabına rağmen aklı fikri, kalbi ve gönlü hep onunla doluydu. Kendisi bu hastalığın pençesinden kurtulamayıp hayata gözlerini yumduğu takdirde biricik kızı ne olacaktı? Hayatta hiç ama hiç kimseleri yoktu. Hilal'in yanına sığınabileceği hiç kimsesi yoktu. Hilal'i yanlarına sığınabileceği hiç değilse bir tek akrabaları olsaydı Feyza bu kadar düşünüp üzülmeyecekti. Fakat Feyza o cihetten de şanssızdı. Çünkü ne anne tarafından teyze ve dayıları ne de baba tarafından amca ve halaları yoktu. Üstelik annesi, babası ve kız kardeşi bir trafik kazasında vefat etmiş, hayatta kendisine en büyük dayanak olan dadısı da hayata gözlerini yumunca Feyza kızıyla birlikte hayatta tek başına kalmıştı. Kendisinin vefatıyla Hilal'in düşeceği durumu düşündükçe deli gibi oluyor. Bu üzüntüler hastalığının büsbütün şiddetlenmesine sebep oluyordu. Ya kalbini için için yakan o pişmanlık hissi? Evet, pişmandı Feyza. Hilal'i o yüksek mimar gence vermediğine, bu imanlı gencin teklifini reddettiğine pişmandı şimdi. Tek başına olsaydı böyle genç bulunmaz bir talipti. Beş vakit namazında imanlı ve şuurlu bir Müslümandı. Hem manevi hem de maddi zenginliğe sahipti. Üstelik dalyan yapılı, güzel ve yakışıklı bir gençti de. Hilal'i yolda görerek gizlice takip etmiş, sonra da annesine koşmuş ve tutturmuştu ille de git iste diye. Ama ne çare ki delikanlının annesi açık, asri bir kadındı. Kız kardeşleri ise hemen hemen yazın hiç plajdan çıkmayan cinstendi. Kadın oğlunu hem asri hayatlarına çekmek sosyeteden bir salon kızıyla evlendirmek isterken, onun böyle bir kapalı kız istemesi bütün emellerini bir anda yıkmış, sinirinden deliye döndürmüştü. Fakat oğlu aklına koymuştu bir kere. Yolda görüp beğendiği o kapalı kızla hayatını birleştirmek adeta yegane gayesi olmuştu. Oğlu gidip istemesi için ısrarda bulundukça kadın ağlayıp dövünüyor ve çok sevdiği oğluna sitem üzerine sitem yağdırıyordu. Bunca senelik tahsilden sonra nasıl olur da böyle bir yobaz zihniyetiyle karşıma çıkarsın oğlum? Yıllarca bizi çektirdiğin yeter. Hadi beş vakit namazına sözüm yok. Ama manastır hayatı yaşayan rahiplerden farksız hayatın üzüyor beni. Her türlü imkana sahip bir gençsin, zenginsin, tahsillisin. Bugüne bugün koskoca bir mimarsın. Altında son model araban, cebinde bol paran var. Üstelik her genç kızın kalbini hoplatacak kadar güzel ve yakışıklısın. Tam hayatın tadını çıkaracağın zamanda her şeyden elini eteğini çekmen ne kadar acı. Bak etrafına pervane gibi dönen bir sürü güzel ve asil genç kız var. Ama senin gözün bunların hiçbirini görmüyor. Sen bunları bırak, bizim gibi tanınmış bir aileye başı kapalı sofu bir kızı layık gör. Bilmez misin, ben evime başı örtülü hizmetçi dahi sokmayan bir kadınım. Nasıl olur da gider örtülü bir kızı gelin diye isterim kendime. Öyle bir kız ne sana ne de ailemize layıktır evladım. Kadın konuşuyor, konuşuyordu ama genç mimarın bunları dinlediği yoktu. Bütün bu sözleri sadece acı ve müstehsi bir tebessümle karşılıyordu o. Ne olursa olsun direnecekti. Nihayet annesine istemeye gitmeyi kabul etmediği takdirde bir başka aracıyla isteyeceğini, zira onunla evlenmeye kati olarak kararlı olduğunu bildirince kadın işin ciddiyetini anladı ve çaresiz oğlunun isteğini kabul etti. Bahçe içindeki tek katlı, şirin ve mütevazi evin kapısı önünde duran gıcır gıcır kırmızı otomobilin direksiyonunda bulunan kadın elindeki adrese bir daha bakınca tamam demişti, 43 numara işte burası. Ve baka baka arabadan inerek etrafına küçümseyici nazarlarla baka baka büyük bir gurur ve kendini beğenmişlik edası içinde bahçe kapısına doğru yürüdü. Kadın 50 yaşında gösteriyordu. Fakat kıyafeti 30 yaşındaki genç bir kadının kıyafetinden farksızdı. Üzerinde diz kapaklarını açıkta bırakan mor bir tayyör vardı. Beyazlığını örtmek için olacak, saçlarını platin rengine yakın, açık, göz alıcı bir sarıya boyatmış, kuaförde gösterişli bir şekil verdirmişti. Göz kapaklarına, ta kaşlarına kadar tayyörün rengine uyacak şekilde mora yakın leylak rengi farlar, dudaklarına pembe sedefli ruj sürmüştü. Zilin uzun uzun çalması üzerine kapıyı açan Feyza, karşısında bu derece sosyetik bir kadın görünce şaşkınlıktan ne diyeceğini bilememişti önce. Fakat kendini çabuk toparladı ve ''Buyurun efendim, kimi arıyorsunuz?'' dedi. Kadın başındaki beyaz namaz örtüsü ve sırtındaki uzun sabahlığıyla karşısında duran Feyza'yı şöyle bir tepeden tırnağa süzdükten sonra zoraki bir gülümsemeyle ''Aradığım yerin burası olduğuna eminim. Bilmem tanımadığınız bir kimseyi misafir etme lütfunda bulunur musunuz?'' Feyza kadının bu sözleri karşısında geri çekilip kapıyı ardına kadar açtı ve büyük bir nezaketle ''Rica ederim, buyurun, şeref verirsiniz hanımefendi'' diyerek antrede duran terliklerden birini giymesi için meçhul misafirine verdi. Kendi sosyetik çevresinde her gittiği yere sokağın bir devamı varmış gibi paldır küldür ayakkabıyla girmeye alışmış kadın önündeki terlikleri bozulduğunu belli etmemeye çalışarak giydi ve içeri girdi. O sırada uzun ve gür saçlarını çözüp taramakta olan Hilal, annesinin bir kadınla konuştuğunu duymuş, ''Anneciğim, kim?'' diyerek koşa koşa misafir odasının kapısına gelmişti. İşte zaten ne olduysa o anda olmuştu. Hilal karşısında daha o güne kadar görmediği kadar şık ve açık sosyetik bir kadın görmenin hayret ve şaşkınlığı içinde yerinden kalkıp diğer taraftan kadın da karşısında gümrah saçları ve insanı büyüleyen çekici güzelliğiyle bir afeti yekta bulmanın hayret ve şaşkınlığı içinde gözlerini Hilal'den ayıramamıştı. Hilal'in üzerinde sade bir basma ev elbisesi vardı. Buna rağmen ilk şaşkınlığını üzerinden atıp olgun bir vakarla kadına doğru yürüdü ve gamzelerini meydana çıkaran tatlı bir tebessümle elini uzatarak ''Hoş geldiniz efendim'' dedi. Kadın mani olamadığı hayranlıkla genç kızın elini sıkarken Feyza'ya döndü. ''Kızınız mı?'' ''Evet efendim. Maşallah pek de güzelmiş.'' Hilal mahcubiyetle üstünü değiştirmek üzere odadan çıkarken Feyza da üzerindeki sabahlığı ve başındaki örtüyü çıkartmıştı. Kadın üstündekileri çıkarıp karşısında açık başı ve kısa kollu ev elbisesiyle kalan Feyza'nın da en az kızı kadar güzel olduğunu görünce dayanamadı ve ''Doğrusu güzellik yönünden sizin de kızınızdan kalır yanınız yok, tevekkeli değil yavrucak annesine çekmiş.'' dedi. Feyza kadının geliş sebebini iyiden iyiye merak etmeye başlamıştı. Fakat bunu kadının izah etmesini bekliyordu. Kadın ise karşılaştığı manzara karşısında nasıl bir tavır takınacağını kestiremiyordu bir türlü. Doğrusu o böyle bir neticeyi hiç beklemiyordu. Ne ummuş ne de bulmuştu. O oğlumun kapalı diye tarif ettiği bu kızın alelade bir mahalle kızı olduğunu zannetmişti. Fakat gerek tavırlarındaki asalet ve zerafeti, gerekse insanı büyüleyecek derecede göz alıcı güzelliği tahminleri tamamen yanlış çıkarmıştı. Ya annesinin olgunluk, fazilet ve hanımefendiliği hayran olmamak kabil değildi. Üstelik mütevazı olmakla beraber evin eşya ve dekorunun şirinliği anne kızın ne derece ince bir zevke sahip olduklarının bir delili sayılabilirdi. Kadın ancak Feyza'nın hatır sorması üzerine düşüncelerinden sıyrıldı. Büyük bir nezaketle karşılıkta bulunduğu sırada içeriye tekrar Hilal girmişti. Genç kız üzerindeki elbiseyi çıkarmış, leylak rengi, yakası ince abiyelerle süslenmiş, volanlı bir emprime elbise giymişti. Gür ipek gibi saçlarını arkaya doğru toplamış, ensesinden kadife bir kurdele bağlayarak beline doğru bırakmıştı. Kadın ona bakarken içinden, makyajsız olarak nasıl bu kadar güzel ve cazip olabilir ya bir de makyajlı olsa diye geçirdi. Hem de oğlunun makyajdan ne kadar nefret ettiğini bile bile. Ama şu anda kadın oğlunu düşünmüyordu işte. Zihninde bir takım hesaplar kurmakla meşguldü. Kızı beğenmek ne kelime, hem de hayran olmuştu. Kendi çevresinde, sosyete içinde dahi bu derece güzel bir genç kıza rastlamamıştı o. Şimdi oğlu için o çevreden namzet olarak seçtiği bütün kızlar teker teker siliniyordu gözlerinden. Karşısındaki genç kız adeta bir güneş parçasıydı ve bu güneş bakanın gözlerini kamaştırıcı bir cazibeye sahipti. Gerçi kapalıydı ama bu büyük bir problem sayılmazdı kendisi için. O böyle can yakıcı bir güzeli kendine gelin olarak aldı mı gerisi kolaydı. Nasıl olsa genç kız kısa zaman içerisinde etrafındaki baş döndürücü rükse ve o cazip hayata gıpta edecek ve kendisinin de teşvikleriyle sokakta giydiği o manasız örtüleri bir tarafa fırlatacaktı. Hem böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacaktı. Gelini güzelliğiyle şüphesiz oğlunu da saplanmış olduğu gerici fikirlerden kurtaracak, onu da kendisi gibi çevrelerindeki hızlı yaşayışa vurduracaktı. Kadının fendi erkeği yendi lafı boşa söylenmiş diyordu kendi kendine. Ne var ki hesap edemediği bir tek şey vardı. O da Feyza'nın daha ilk görüşten itibaren bütün bu içten hesap ve pazarlıkları kadının gözlerinden okuduğuydu. Feyza kadının Hilal'e bakarken neler düşündüğünü aynen tahmin etmekteydi. Zira anneydi o. Hem öyle bir anne ki belki hiçbir anne kızının dünyasını ve hayretini onun kadar düşünemez. Kızı için onun kadar kendini helak edemezdi. İşte şimdi de ancak fedakar analara has olan o altıncı hissiyle bu kadının niçin ziyaretlerine geldiğini ve aklından neler geçirdiğini kafasının içini okur gibi okumuş ve anlamıştı. Nitekim kısa bir hatır sormadan sonra kahve pişirmek için dışarı çıkan Hilal'in hemen arkasından kadın ziyaretinin gerçek sebebini Feyza'ya açıkladı. Oğlunun Hilal'i yolda görüp çok beğendiğini ve onunla evlenmek istediğini söylediği zaman bu neticeyi beklediği için Feyza hiç şaşkınlık duymadı. Ama bunu kadına belli etmedi. Aksine çok şaşırmış görünerek ''Nasıl olur hanımefendi?'' dedi. ''Herhalde oğlunu söylememiş olacak. Benim kızım evde gördüğünüz gibi değil, dışarıda ve yabancı erkeklerin karşısında kapalıdır. Siz ise...'' Kadın büyük bir pişkinlikle ''Biliyorum efendim, biliyorum. Oğlum kızınızın kapalı olduğundan bahsetti bana. Esasen kendisi de kızınızı yalnız güzelliği için değil, asıl kapalılığı için beğenmiş. Oğlum yüksek mimardır fakat çok imanlı, çok dindardır. 5 vakit namazını bir vakit olsun aksatmaz. Kuracağı yuvanın da İslami bir yuvası olmasını istemekti. Lakin çevresinde arzu ettiği gibi kapalı mazbut bir kız göremediği için açık bir kızla evlenmektense ömür boyu bekar kalmayı tercih ederim demekteydi. Nihayet kızınızı görünce dünyalar sanki onun oldu. Bize gelince, haklısınız hanımefendi, böyle bir evladın, böyle bir annesi olması şaşırtıcıdır şüphesiz. Ama ne yaparsınız ki, biz ailece küçük yaştan böyle gördük, böyle gidiyoruz. İçimizden nasıl olduysa bir tek oğlum bu derece dini emirlere riayetkar çıktı. Yavrucuğum kaç kere benim örtünmem için yalvarıp yakarmıştır. Fakat alışkanlık işte. Bir türlü nefsimizi yenip muvaffak olamıyoruz. Ama şayet kızınızı kendime gelin edinmeme müsaade ederseniz, kuvvetle eminim ki onun genç yaşında ve böylesine güzelliğiyle örtülü olduğunu göre göre kısa zamanda ben de örtünür, hem Allah'ın emrini hem de biricik oğlumun arzusunu yerine getirmiş olurum. Tevekkeli şeytanlar, insi ve cinni şeytanlar diye ikiye ayrılmamış. İnsandan da şeytan olur mu diye sorulmamalıydı. Zira işte bu kadın da insan suretine girmiş şeytanlardan biriydi. Nasıl da iblisane bir kurnazlıkla yalan üstüne yalan katarak karşısındakini kandırmaya, gözünü boyamaya çalışıyordu. Feyza'nın yerinde bir başka kadın olsaydı, kadının bu şeytanca sözlerine kanar, bilmeden kızının nara yakardı. Kadın sözlerinin Feyza üzerindeki tesirini ölçmek için onun yüzüne tetkik etmeye başlamıştı. Feyza'nın derin derin düşüncelere daldığını görünce, ''Sizi düşündürecek, zihninizi kurcalayacak başka bir mesele mi var yoksa hanımefendi?'' dedi. ''Oğlumun manevi cephesini zannederim lüzumu kadar izah ettim. Maddi durumuna gelince, kendi dolgun kazancı yanında babadan kalma bir hayli de emlake sahiptir kendisi.'' Ayrıca bu yaz Nişantaşı'nın en gözde yerinde şahane bir apartman dairesi satın aldı. Evlenince orada oturacak. Altındaki arabası. Feyza daha fazla sabredemedi. Her zaman böyle maddi mevzular midesini bulandırırdı onun. Kadının sözünü keserek, ''Rica ederim efendim,'' dedi. ''Bizler maddeye düşkün kimseler değiliz. Lütfen bu bahsi değiştirelim.'' ''O halde tereddütünüzün sebebi ne olabilir?'' Feyza bir an ne cevap vereceğini bilemedi. Kadına red cevabı vermek için meşru bir mazeret sebebi bulmak lazımdı. Birden kendisi de nasıl olduğunu anlamadan ağzından şu sözler döküldü. ''Kızım sözlüdür hanımefendi.'' Kadın fena halde bozulmuştu. Büyük bir sükutu hayale uğradığı belliydi. Titremesine mani olamadığı hüzünlü sesiyle adeta inler gibi ''Ya!'' dedi, sadece o kadar. Tam o esnada içeriye elindeki kahve tepsisiyle Hilal girdi de her iki kadın da içinde bulundukları müşkül durumdan kurtuldular. Kadın kahveyi içince fazla duramamış, müsaade isteyerek kalkmıştı. Sokak kapısının önüne gelince Feyza'nın elini sıkarken gözlerinin ta içine bakarak ''Söz verildiği gibi pekala geride alınabilir. Unutmayın hanımefendi,'' dedi. ''Şimdilik anasmaladık. Sizinle tekrar görüşeceğiz inşallah.'' Ve Feyza'nın cevap vermesine meydan bırakmadan kapıdan çıkıp arabasına doğru yürüdü. Direksiyonun başına geçip arabayı çalıştırdığı zaman son bir defa dönüp kapıda kendisini uğurlayan anne kıza tebessümle selam verirken gözlerinde her istediğini elde etmeye alışkan insanların bencil ve kararlı ifadesi vardı. Kadın hakikaten de dediğini yapmıştı. Tekrar görüşeceğiz demişti ve görüşmüştü de. Ama nasıl görüşmek? Bir defa, üç defa, beş defa değil. Belki 10-15 defa tekrarlamıştı bu görüşmelerini. Artık sokak sakinleri için Feyza'nın evi önünde hemen hemen her gün aşırı duran kırmızı otomobil yabancılıktan çıkmış, adeta sokağın bir parçası haline gelmişti. Kadının inadı inattı. Ne yapıp yapıp bu kraliçeliğe layık asil ve güzel kızı oğluna alacak, muradına erecekti. Hele bir de kızı açıp modern kıyafetler içinde bütün güzelliklerini ortaya dökmeye muvaffak oldu mu, sosyetede onu Fitnat Hanım'ın gelini diye parmakla göstermeyen kalmayacaktı. Fakat ah, kızın o annesi yok muydu o annesi? İşte bütün mesele onu ikna edebilmekteydi. Fitnat Hanım önceleri bunun kolay olacağını zannederek tasalanmıyordu pek. Fakat gidip geldikçe onun ne kadar çetin bir ceviz olduğunu anlamaya başlamış, ümitsizliği gitgide artmıştı. Kızı sözlüsünden ayırmak için yaptığı bütün teklifler reddedilince Fitnat Hanım deliye dönüyordu. Feyza ise uydurduğu bu bahane üzerinde ısrarla durmaya kararlıydı. Bu kadından başka türlü kurtulmanın imkanı yoktu aksi takdirde. Evinin içinde iyiden iyiye huzuru kaçmıştı. Artık Hilal'i de evde yalnız bırakmıyor, her gittiği yere onu da beraberinde götürüyordu. Yine böyle birlikte dışarıya çıktıkları bir gün, çarşıdan ihtiyaçlarını alıp eve döndüklerinde kapının önünde pırıl pırıl bir beyaz arabanın durduğunu görünce Feyza gayri ihtiyari yüksek sesle "Hayırdır inşallah?" diye söylendi. Arabayı gördüklerinde henüz sokağın başında bulunuyorlardı. Merakla adımlarını sıklaştırdıkları sırada arabanın kapısı açıldı ve dışarıya uzun boylu yakışıklı bir genç adam çıktı. Bahçe kapısını açtı, evin kapısı önüne gelince elini zile götürdü. Bir müddet bekledi. Cevap alamayınca bir daha çaldı zili. Arkası dönük olduğu için arkadan yaklaşmakta olan Feyza ve Hilal'i göremiyordu. Hilal yavaşça annesinin kolunu sıkarak sordu. "Kim olabilir acaba anneciğim?" "Herhalde o kadının oğlu Hilal'cim. Peki şimdi ne olacak?" "Sen sonrasını bana bırak. O da annesi gibi alır cevabını, ters yüzü döner gider. Mutlaka züppenin biridir." Ama Feyza yanılıyordu ve kendisi de yanıldığını ancak bahçe kapısını açıp da genç adamla yüz yüze geldiği zaman anlamıştı. Açılan bahçe kapısının sesiyle arkasına dönen genç adam karşısında Feyza ve Hilal'i görünce hem şaşırmış hem de çok memnun olmuştu. 28-30 yaşlarını da gösteriyordu. Üzerinde iyi cins, füme rengi bir elbise vardı. Dalgalı, siyah saçları itinayla arkaya doğru taranmıştı. Yüzünde insanın içine huzur veren ve itimat telkin eden temiz, asil bir ifade vardı. Feyza yaklaşarak sordu. "Buyurun efendim, kimi arıyorsunuz?" Genç adam geçmeleri için kenara çekilerek, "Sizinle hususi bir mesele hakkında görüşmek istiyordum hanımefendi," dedi. Feyza anahtarı Hilal'e uzatarak, "Sen aç kapıyı ve odana geç yavrum." Hilal içeri girince Feyza genç adama döndü. "Kiminle müşerref oluyorum?" "Ben Deniz Yüksek Mimar Ekrem Yiğitöz. Validem birkaç kere ziyaretinizde bulunup zat-ı halinizi rahatsız etmişler." "Estağfurullah, hatırladım. Demek siz Fitnat Hanım'ın mahdumusunuz." "Evet efendim. Validemin sebebi ziyareti malumunuz olduğuna göre sizinle görüşmemin sebebini anlamış olmanız icap eder. Vermiş olduğunuz bütün menfi cevaplara rağmen sizinle kızınız Hilal Hanım hakkında bizzat kendim hususi olarak görüşmek istiyorum. Yalnız böyle bir nazik meselenin ayaküstü konuşulması, halledilmesi bilmem ki ne dereceye kadar doğru olur." Feyza bu nur yüzlü genci kırmak istemiyordu. Onu içeriye buyur etti. Fakat komşular tarafından herhangi bir suizanla meydan vermemek için sokak kapısını açık bıraktı ve oturdukları odanın tül perdelerini de açtı. Sonra içeriye geçerek üzerine uzun basma sabahlığını geçirdi ve gelip gencin karşısına oturdu. Konuşmaları bir saatten fazla sürmüştü. Genç adam Hilal'in her cephesiyle idealinde yaşattığı kadın tipi olduğunu, bu idealine kavuşmadığı takdirde bir ömür boyu bedbaht olacağını anlatıyor ve Feyza'yı ikna etmeye çalışıyordu. Feyza karşısında olgun bir nezaketle konuşan bu kültürlü ve nur yüzlü gencini dinlerken ağlamamak, hislerini belli etmemek için kendisini zor tutuyordu. Ah ne olurdu, ne olurdu o cin fikirli, şeytan zekalı, sosyetik annesi olmasaydı da bu pırlanta gibi temiz, imanlı gence evet diyebilseydi. Hilal'i bu asil delikanlının yanında görür gibi oluyor ve birbirlerine ne kadar yakışacaklarını düşünerek kalbi tatlı tatlı çarpıyordu. Lakin biliyordu ki faydasız bir çarpıştı bu. Zira imkanı yok kızını, biricik Hilal'ini her şeye rağmen göz göre göre eliyle ateşe atamazdı. Feyza konuşmaları müddetince genç mimarın nezihane ısrarlarına karşılık birkaç kere "Yavrum, validenize izah ettim durumu. İnanın ki imkan olsa sizin gibi imanlı ve kıymetli bir gence ret cevabı vermem." şeklinde cevap verdiyse de karşısındakinin azim ve ümidini kırmaya muvaffak olamıyordu. İçinde bulunduğu müşkül durumdan nasıl kurtulacağını bilememenin şaşkınlık ve üzgünlüğü içinde olduğu bir sırada ağzından çıkan birkaç söz her şeyi bir anda hallediyormuştu. "Evladım, lütfen kızımın sözlüsü yerine kendinizi koyun bilhassa. Siz bir genç kızla sözlü olsanız ve o kız karşısına çıkan bir başka talip için sözü atıp size yüz çevirse memnun olur musunuz bundan?" Genç mimar işte bu sözler üzerine adeta yerinden sıçradı. "Efendim, sözlü mü denildiniz? Kızınız Hilal Hanım sözlü mü hanımefendi?" "Evet, bilmiyor muydunuz?" "Hayır efendim, inanın bilmiyordum. İlk defa sizin ağzınızdan işittim bunu." "Fakat nasıl olur yavrum, anneniz Fitnan Hanım biliyor kızımın sözlü olduğunu." Genç mimar altüst olmuş bir ifadeyle ayağa kalktı ve "Annem bana böyle anlatmadı meseleyi, sadece vermiyorlar dedi, o kadar. Ziyaretinize geldiğim andan beri siz ise daima ret cevabınızı annenize izah ettim mümkün değil şeklinde verdiğiniz için Hilal Hanım'ın sözlü olduğunu şu ana kadar bilmiyordum. Mahcubiyetimi nasıl telafi edeceğimi bilemiyorum hanımefendi. Sözlü bir kıza talip olma cüret ve küstahlığında bulunacak bir yaratılışa sahip değilim. Müsaadenizle efendim." ve genç adam Feyza'nın cevap vermesine fırsat bırakmadan adeta kaçarcasına çıkıp gitti. Arabanın ok gibi yerinden fırladığını gören Feyza tülün ardından gözyaşları arasında. Allah'ım onu koru. Bu üzüntü, mahcubiyet ve şaşkınlıkla başına bir kaza gelmesin. Sen kalbine göre ver Rabbim diye dualar mırıldanmaktaydı. 43. ayrımın sonu sayfa 470.